bilim adamlarının tespitlerine göre işte bilim bunu söylüyor dese, zerre kadar şüpheye düşmeyecek, vesveselere kapılmayacak. Vesveseler içerisinde olan bir insanın dinine ve davasına ciddi hizmet etmesi düşünülemez. Bir gün gökyüzüne bakmadılar, bir gün yeryüzüne bakmadılar, bir gün bir çiçeğe bakmadılar, düşünmek istemediler, işte o zaman onlara azap hak olur. Allah'tan bir işaret gelinceye kadar, görev mahallin değiştirilinceye kadar görev mahallini kendiliğinden değiştirmeyeceksin. Asker olacaksın. Asker kendi görev yerini kendi kafasına göre değiştirebilir mi?
İnnel hamdelillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestehdihi ve nestağfiruhu. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا ورزقتنا وعلمتنا يا رب العالمين اللهم لك الحمد بكل نعمة بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين
Kıymetli kardeşlerim, Yunus suresinde kaldığım yerden devam ediyorum. Allah Azze ve Celle Yunus suresinin son taraflarında Peygamberimize hitaben sana indirilenlerden eğer şüphe ediyorsan ey Resulüm senden evvel kitap verdiklerimize sor. Bu şekilde eğer varsa bir şüphen zail olacaktır. Tamamen kaybolacaktır. Efendimiz'e söylenen bu ifadeler hakikatte Allah Resulü'nde böyle bir şüphe olduğundan değildi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elbette ki hiçbir şüphe içerisinde değildi ve zaten bundan dolayı da buyurdu ki ne şüphe ederim ne de sorarım. Ne şüphe ederim ne de sorarım. Ama Allah Azze ve Celle kendisine eğer böyle bir şüphe ileride sende hasıl olacak olursa ey Resulüm o durumda yapman gereken şey işte budur demek istiyordu. Elbette ki Rabbul Alemin olan Allah Resulü'nde böyle bir şüphe olmadığını gayet iyi biliyordu. Vahyin kendisine gelmiş olduğu kimsene elbette ki böyle bir şüphe olması söz konusu olamaz. Cebrail'i görmüş olan bir kimse de miraca çıkmış olan bir kimsede elbette ki böyle bir şüphe söz konusu olamaz. Hatta bir hadiste Allah Resulü bir gün ashabına sormuştu. Kimin imanı gariptir? Sahabeden bazıları meleklerin imanı gariptir ya Resulallah demişlerdi. Allah Resulü onlar Rableri katında oldukları halde mi onların imanı garip olacak buyurdu. Onların imanı gayet doğaldır demek istiyordu. O zaman senin imanın gariptir demişlerdi. Allah Resulü ben Allah'a Resulü olduğum halde mi benim imanım garip olacak? Bana vahiy geliyor zaten. Benim iman etmem gayet doğaldır dedi. O zaman bizim imanımız gariptir ya Resulallah dediler. Bunun üzerine Allah Resulü ben sizin aranızda olduğum halde mi imanınız garip olacak buyurdu. Ben varken aranızda nasıl olur da imanınız garip olabilir? Bu gayet doğal bir şey sayılır. Ben olduğum için sizin iman etmeniz daha kolaydır. O zaman kimin imanı gariptir ya Resulallah demişlerdi. Buyurdu ki ben hiç görmediği halde iman edenlerin imanı gariptir. Onlar ben hiç görmemişler ama sadece duymuşlardır. Ve onlar bana iman etmişlerdir. Benim yolumda canlarını vermişlerdir. İşte onların imanı gariptir, onların imanı takdire şayandır. Allah Resulü'nün bu hadisinde de ifade ettiği gibi kendisinin iman etmesi, kendisinde güçlü bir imanın olması hiç de garip değildir. Ve onda herhangi bir şüphenin olması da söz konusu değildir. Ama Allah Azze ve Celle farz-ı misal demek istiyor yani. Eğer böyle olsaydın ey Resulüm, bir gün yani böyle bir duruma düşecek olursan, yani ileride ne gibi haller, ne gibi olaylarla karşı karşıya kalırsın bilemezsin. Mesela senin ashabının içerisinden de niceleri sağlam görünüyorlardı ama İsra olayı gerçekleşince senin bir gece çok kısa bir süre içerisinde belki de sıfır saniyede Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürülmen, oradan Rabbul Alemin'e kadar yükseltilmen, cenneti görmen, cehennemi görmen, bütün tabakaları geçmen ve ondan sonra tekrar dönüp gelmen. Kısa bir süre içerisinde bütün bunların olması bazı insanları fitneye düşürmüş ve onlar dinden dönmüşlerdi. Mekke'de münafık yoktur ama marazlı insanlar vardır. Mekke'de münafık neden münafıklık yapsın ki? Münafık İslam'ın menfaatlerinden istifade etmek için İslam devleti kurulduktan sonra ortaya çıkar. İslam devleti kurulursa o zaman bazı kimseler münafıklık yapmak suretiyle İslam devletinin bazı nimetlerinden istifade etmek isterler. Ama Mekke'de İslam devleti yok ve Müslümanlar zulüm altında inliyorlardı. O yüzden Mekke'de münafık olmanın bir alemi yoktu. Ama Müslüman olduğu halde kalbinde maraz olan kimseler her dönemde var olmuştur. Bunlar Müslüman zannederler kendilerini, samimidirler belki ama zayıftırlar ve hakkıyla iman edememişlerdir. O yüzden onlar Allah'ı sanki her şeye kadir olarak görmemektedirler. Ey Muhammed diyorlardı yani kendilerince ya da ya Resulallah biz sana iman etmiştik ama bu kadarına da değil canım. Sen de yani işi azıttın haşa demeye getirdiler. Öyle şeyler söylemeye başladın ki artık yani bir anda gittim geldim demeye başladın. Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya kadar gittim. Oradan cennete gittim, cehennemi gördüm. Cebrail beni götürdü, getirdi demeye başladın. Bu kadar da olmaz ki canım diye düşündüler adeta. Ve bu şekilde onlardan bir kısmı mürted oldu, dinden döndüler. Bunlar nasıl Müslümandılar? Bunlar zayıf kimselerdiler ve hakikatte şüphe içerisinde olan kimselerdiler. Peygamberimize inandıklarını zannediyorlardı belki. Belki onlar da bunun farkında değillerdi. Ama hakikatte onlar şüpheler içerisindeydiler. Vesvese onları yiyip bitirdi sonunda ve bir gün vesveseye teslim oldular ve dinden döndüler. Mekke'de münafık yok ama böyle marazlı insanlar ve o marazından dolayı eninde sonunda dinden dönmüş insanlar çok. Çok dediysem yüzlerce değil yani birkaç tane. Birkaç tane de olsa Allah Resulü'nün onların içinde olmasından dolayı onun mucizelerini görmüş olmalarına rağmen Mekke gibi bir ortamda iman etmek gibi bir zorluğu başarmış olmalarına rağmen yine de böyle olmaları onları sayı olarak az da olsa çok gösteriyor insanın gözüne. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elbette ki böyle bir şüphe içerisinde değil. Ama Rabbul Alemin ona da sesleniyor. Ey Resulüm, sende bile olsa, sende bile farz-ı misal böyle bir şey olacak olsa, yapman gereken şey senden evvel kitap verilmiş olanlara sormandır. Ehli kitaba sor, göreceksin. Senden evvelki kitap verilmiş olanlara aynı kıssalar, onlara da benzeri şekillerde anlatıldı. Bak Tevrat'a, göreceksin. Bak İncil'e. Evet, Allah'ın Resulü okuma yazma bilmiyordu. Ama onlara sor diyordu Kur'an. Sor onlara, ehli kitaba sor. Senin milletin, aşiretin ümmidirler. Onlar kitap nedir bilmezler. Ahiret nedir bilmezler. Putperesttirler. Onlara sorsan onlar bilmezler. Geçmiş peygamberlerin kıssaları nasıldı onlar bilmezler. Ama sen git sor, ehli kitaba sor, onlar bilirler. Allah Azze ve Celle bu şekilde peygamberimizi ilmel yakinden aynel yakine ulaştırmak istiyordu aynı zamanda. O tarihi malumatlar konusunda yani. Yoksa zaten Allah Resulü'nün imanı aynel yakinin de ötesinde hakkal yakin mertebesindeydi elbette. Ama o kıssalarda verilen bilgiler mevzuunda Efendimiz'den söylenen şey, git onlara sor, onlardan da aynı şeyleri duyacaksın. Ehli kitaba da benzer bilgiler verilmişti. Onlar bir kısmını bozdularsa da bir kısmı ellerinde duruyor. Onlara soracak olursan göreceksin. O zaman daha da imanın kuvvetlenecek ey Resulüm. Nasıl ki Hazreti İbrahim Aleyhisselam Rabbine sormuştu. Rabbi erni keyfe tuhyil mevte. Rabbim bana göster, nasıl dirilteceksin ölüleri kıyamet gününde. Kale evelem tu'min. Allah buyurdu ki, inanmadın mı İbrahim, neden böyle soruyorsun? Kale bele, tam tersi, inandım ya Rabbi. Velakin yatmainne kalbi. Ama kalbim mutmainliğe ulaşsın diye soruyorum Rabbim. Göreyim ki nasıl dirilteceksin, göreyim ki kalbim mutmainliğe ulaşsın. Daha yüksek bir seviyede sana iman etmek istiyorum. Sana daha fazla yaklaşmak istiyorum. Bu dünyanın çirkefinden daha çok kurtulmak istiyorum. Daha çok seninle hemhal olmak istiyorum. Daha çok o lezzete ulaşmak istiyorum. İşte nasıl ki Hazreti İbrahim Aleyhisselam Rabbinden tekrar dirilişin delillerini görmek istediğini söylüyor, onu istiyordu. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle burada peygamberimize delilleri gör demek istiyor. Ey Resulüm, eğer bir gün şeytan sana vesvese verecek olursa mesela, şu kıssa acaba şöyle mi, böyle mi gibi herhangi bir vesvese gelecek olursa, o zaman yapman gereken şeyi sana işte Allah söylüyor. Yapman gereken şey gidip ehli kitaba sormandır. Demek ki ehli kitabın elindeki kitapların içinde bazı doğru bilgiler mevcuttur. Evet, onların içinden bazı bilgiler tamamen yanlıştır. Tevrat ve İncil bozulmuş olduklarından dolayı onların içindeki malumatın tamamı kabul edilemez. İçinde öyle malumatlar vardır ki tamamen reddedilmesi farzdır. Onların kabulü kesinlikle caiz değildir. Tamamen şirke götüren, Allah'a ve peygamberlerine iftiraya götüren öyle ifadeler mevcuttur ki onları kabul etmek caiz olamaz. Onları reddedeceğiz. Bazıları var ki Kur'an'a uygundur, onları da kabul edeceğiz. Ama bazıları var ki onlar hakkında tam bir şey bilmiyoruz. Onlar hakkında da sükut edeceğiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu. Ehli kitaptan bir şey size geldiği zaman ne kabul edin ne de reddedin. Yani eğer tamamen reddetmeniz gereken bir şey değilse hemen reddetmeyin. Bekleyin, düşünün bakalım. Belki olabilir ki size verilen malumatın dışına bir malumat onlara verilmiş olabilir. O yüzden onları hemen reddetmeyin. Ama hemen kabul de etmeyin. Eğer Kur'an'a uygunsa bu Kur'an'a uygundur diyebilirsiniz. Hadislere uygunsa uygundur diyebilirsiniz. Eğer tamamen Kur'an'ın reddettiği bir itikadı içeriyorsa onu tamamen reddedeceksiniz. Ama bilmediğiniz bir konuda ehli kitaptan bir bilgi, bir malumat gelecek olursa size ne kabul edeceksiniz ne de reddedeceksiniz. Onları aktarmayacaksınız da insanlara. Onlarla insanların kafalarını bulandırmayacaksınız da. Bu şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize ehli kitaptan gelen bilgilere karşı tavrımızın ne olması gerektiğini öğretiyordu. Demek ki ehli kitaba karşı da tavrımız ne olacak? İslam bize bunu öğretmiştir.
bizden evvelki kitap verilmiş olanlar, sonra kitaplarını bozmuş olanlar, itikatlarını değiştirmiş olanlar, bir sürü yalanı, dolanı, iftirayı kitaplarına sıkıştırmış olanlar, onlara karşı tavrımız ne olacak? Allah ve Resulü bize onu da öğretmiştir. Demek ki böyle durumlarda yapılması gereken şey ey Resulüm bilenlere sormaktır. Allah Azze ve Celle burada hakikatte sadece ehli kitaba da değil, esas olarak bilenlere sorulmasını da emretmiş oluyor. Bir taraftan ehli kitaba, o meseleyi bilenler o gün için onlardırlar. O yüzden onlara soracaksın. Belki bugün arkeolojik çalışmalar sayesinde o milletlerle ilgili, geçmiş ümmetlerle ilgili bir takım malumatlar, bir takım belgeler ele geçebilir. O işin uzmanlarına da sor demek bunun manası. Bütün bilenlere sorabilirsin yani. O işin erbabına danışabilirsin. Nasıl ki Allah Azze ve Celle bilmiyorsanız bilenlere danışın buyurdu. Bilenlere sorun. İşte burada da Allah Resulüne bile, sen bile olsan ey Resulüm, en büyük peygamber olarak sen bile olsan, eğer bir meselede bilmiyorsan o meseleyi bilene soracaksın. Senin de bilmediğin meseleler olabilir. Eğer bir gün şeytan sana da gelecek olursa, sen ki Hazreti Peygambersin, sen ki peygamberler peygamberisin, bir gün şeytan sana da bir vesvese herhangi bir meselede verecek olur da seni mutmainlikten uzaklaştırmaya kalkışırsa, işte o zaman yapman gereken şey budur. Araştırmalar yapacaksın. İlmi deliller toplayacaksın. İlmi deliller topladığın zaman işte o vesveselerden kurtulacaksın. Allah Azze ve Celle vesveseden kurtulmanın yolunu söylüyor bize. Hakikatte Allah Resulü'nde şekkin, şüphenin olması mümkün değil. Vesvesenin bir an için gelip gitmesi, şeytanın ona da vesvese vermesi mümkün olabilir. Ama onda yer tutması, onun zihninde, kalbinde yer işgal etmesi mümkün değil. İşte ona şüphe denir. Vesvese herkes için mümkün olabilir ama şüphe Müslüman için caiz olamaz. %1 bile şüphe edecek olsaydı dininden, itikadından, Allah Azze ve Celle'nin kendisinden göndermiş olduğu malumattan, %1 bile şüphe edecek olsa imanı gider. Artık o Müslüman değildir. %99 inandım dese ama %1 yanlış olma ihtimali de olabilir diye düşünüyorum dese o Müslüman olamaz. %100'e ulaşmadığı müddetçe inanca ulaşmış olamaz. İşte dolayısıyla %1, binde bir, milyarda bir bile şüphem Allah Resulü'nün kalbinde olması mümkün değil. Fakat yine de bir vesvese gelecek olursa sana ey Resulüm, yahut ey ümmeti Muhammed, sizlere böyle bir vesvese gelecek olursa ya da içinizden bazılarının böyle şüpheler var ise yapmanız gereken şey araştırmalar yapmaktır. Araştırmalar yapacaksınız ve ilmi delillerle meseleyi ortaya koyacaksınız. Mesela ahiretle ilgili şüpheleriniz mi var? Mesela insanların yeniden dirilmesiyle ilgili şüpheler içerisinde misiniz? Bu meselelerle ilgili deliller bulacaksınız. Bilenlere soracaksınız, kitaplara karıştıracaksınız. Ve o meseledeki delilleri bulduğunuz zaman işte o zaman o şüphelerden kurtulmuş olacaksınız. Bazı insanlar tamamen kabule temayüllüdürler. Onlar çok kitap okumazlar, araştırmazlar, kafa yormazlar. Onlar olduğu gibi kabul etmeye temayüllüdürler. Onlar avamın imanına sahiptirler. Fakat bazı kültürlü, bilgili insanlar vardır ki bunlar bir takım sorularla boğuşup dururlar. Onlar bir çoban gibi iman edemezler. Onlar bir cahil insan gibi iman edemezler. Onlar sorular sorarlar, onların kafalarında bir takım şüpheler oluşabilir. İşte onların yapması gereken şey ilmi araştırmalar yapmaktır. İşte o zaman o ilmi araştırmalarının sonunda eğer o sorularından kurtulacak olursa, işte o zaman kuvvetli bir imanla iman edecektir. O çobanın imanından da daha yüksek bir imanla iman edecektir. Onun içindir ki Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki, Allah'tan ancak alimler korkar. Hakkıyla korkulabilmesi için insanın ilim sahibi olması lazım. Allah'ı hakkıyla takdir edebilmesi için ilim sahibi olması lazım. Herhangi bir alanda, ister matematikte, ister tıpta, ister astronomide, isterse İslami ilimlerde, herhangi bir alanda ilim sahibi olursa insan, samimi bir şekilde bir ilim dalında ilerlemiş olursa, helal olan bir ilim dalında, beşeri ilimlerde mesela ilerlemiş olursa, o durumda insanın Rabbul Alemine olan imanı artacak, onun kudretini daha iyi görecek, onun ilmini daha iyi görecektir. İşte o zaman bir takım şüpheler varsa onlardan da kurtulacaktır. Onun içindir ki Allah Azze ve Celle daima ilmi araştırmalara teşvik etti. Bu Kur'an'ın ilk ayetinin oku olduğunu biliyorsunuz. Allah Azze ve Celle ilmi araştırmalar yapmaya o zamandan teşvik etti. Çünkü innema yahşallah min ibadihin ulema buyurulmuştur Fatır suresinde. Allah'tan hakkıyla korkabilmek ilim sahibi olmaya bağlıdır. Ancak alim olanlar, ilim sahibi olanlar, ilmini samimi bir şekilde elde etmiş olanlar mevki makam için değil, hakikate ulaşabilmek maksadıyla ilim sahibi olmuş olanlar, işte sadece onlar Allah'tan hakkıyla korkarlar. Belki bir çoban da namaz kılabilir, bir alim de namaz kılabilir, rükûsu da aynıdır, secdesi de aynıdır, kıyamı da aynıdır, aynı Fatiha'yı okurlar, aynı Zamm-ı Sûreleri okurlar. Ama ikisini kıldığı namaz arasında dağlar kadar fark olur. Belki bazı yönlerden kalbi tertemiz kalmış olan bir çoban üstün olabilir. Ama yine de Allah'tan hakkıyla korkabilmesi ilim sahibi olduğu zaman mümkün olacaktır. Belki haram görmediği için, haram lokma yemediği için belki bazı yönlerden ilim sahiplerinden de üstün olabilir. Ama hakiki imana ulaşabilmesi delilleri bilince mümkün olur. Çünkü şeytanın başka türlü insanın peşini bırakması mümkün değil. İlmi delillerle yakini bir bilgiye ulaştığı zaman artık şeytan onunla uğraşamaz hale gelir. Şeytanın bütün suallerine cevap verebilecek bir insan durumuna geldiği zaman, işte o zaman şeytan onunla ilmi mücadele yapmayı terk eder. Dolayısıyla ey Resulüm, böyle bir şüphe sana gelecek olursa yapman gereken şey, ilmi araştırmalar yapmak, gerekirse ehli kitaba da sormaktır. Sende böyle bir şüphe yoktur ama ümmetinden bazılarında böyle bir şüphe hasıl olacak olursa, işte onların da yapması gereken budur. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle burada ilim sahiplerinin ehli kitabın kaynaklarına da hakim olması gerektiğini emretmiş oluyor. Demek ki Müslümanların içerisinden ilim sahibi olanlar, onların yanlışlarını doğrularından ayırabilecek olanların onların kaynaklarını bilmesi gerekir. Demek ki ilim sahiplerimizin Tevrat'ı ve İncil'i de tahkik etmesi, incelemesi icap eder. Evet, Allah Resulü bir gün Hazreti Ömer'in elinde Tevrat'tan bazı sayfeler görmüştü de, ne yapıyorsun ya Ömer demişti. Tevrat'tan bazı sayfeler buldum da onları okuyorum ya Resulallah dedi. Eski peygamberlerin kıssalarından bilgi sahibi olabilmek için. Musa aleyhisselam nasıl olmuş, Yunus aleyhisselam nasıl olmuş, filan peygamber nasıl olmuş, onlar hakkında bilgi sahibi olabilmek için ehli kitabın kaynaklarından olan Tevrat'ı okuyorum. Bazı sayfeler buldum, onları inceliyorum ya Resulallah. Allah Resulü, at elindekiler ya Ömer dedi. Eğer bugün Musa'nın kendisi bile canlı olsaydı, aramızda olsaydı, o da bana tabi olmakla mükellefti. O da bırakacaktı elindeki Tevrat'ı ve bana tabi olacaktı ey Ömer. Allah Resulü bu şekilde Hazreti Ömer'i bir takım yanlış malumatlardan korumaya çalışıyordu. Çünkü henüz daha yeni yeni öğreniyorlardı İslam'ı. O dönemde Allah Resulü kendisinin hadislerinin yazılmasına bile müsaade etmemişti. Müslümanlar daha yeni Müslüman olmuşlardı. Henüz daha ayet nedir, hadis nedir farkını tam olarak anlamıyorlardı bile. O yüzden ayetle hadisi karıştırabilirlerdi. Ondan dolayı Allah Resulü hadislerin yazılmasına bile müsaade etmemişti. Nasıl olur da hadislerin yazılmasına müsaade etmeyen peygamber, ehli kitabın kaynaklarının okunmasına müsaade edebilir? Onları tertemiz bir şekilde yetiştirmek istiyordu Efendimiz. Başka kaynaklardan etkilenmeden, tertemiz, safi kaynaktan beslenmek suretiyle. Başka kaynaklar eğer bulaşacak olursa onların zihinlerine, İsraili rivayetlere kulak asacak olurlarsa, o zaman Kur'an'ın tertemiz eğitiminden geçemeyeceklerdi. Onun içindir ki Allah Resulü, onlar Kur'an'ı anlayıncaya kadar, Kur'an'ın mesajını anlayıncaya kadar, Kur'an'dan birçok ayetler gelip de birçok meseleyi açıklayıncaya kadar onların başka kitaplardan etkilenmemesini sağlamaya çalışıyordu. Evet, o durumda olanlar için öyle bir tavır doğruydu. Ama ilim sahibi olmuş olanlar, Kur'an tamamlanmıştır, bütün Kur'an'ı tahkik etmiş, incelemiş, meseleleri öğrenmiş olanlar, hangi meselede Kur'an ve sünnet nasıl bir malumat veriyor bunları öğrenmiş olanlar. Şimdi onların o ilim sahiplerinin Tevrat'ı ve İncil'i de incelemesinde bir mahzur olamaz. Çünkü onlar Kur'an'ı biliyorlar, hadisleri biliyorlar. Hangi meselede Tevrat'taki bilgiler doğrudur, hangisi yanlıştır onu ayıracak ilme sahiptirler. İşte ondan dolayı onların Tevrat ve İncil üzerinde araştırmalar yapması da caizdir. Efendimizin Hazreti Ömer'e dediği gibi at elindekileri demek, İslam alimlerine böyle söylemek doğru olmaz. Çünkü o zaman Hazreti Ömer henüz daha ilim sahibi değildi. Henüz daha o zaman Kur'an onların kalplerinde tam olarak yerleşememiş ve bütün Kur'an nazil olmamış, bütün bilgiler daha gelmemişti. O yüzden bir takım yanlış bilgilere kapılma ihtimalleri vardı. Onun içindir ki Allah Resulü o tehlikeye binaen öyle bir önlem alıyordu. Ama ilim sahiplerine gelince, bütün Kur'an'ı incelemiş, malumatlara sahip olmuş olanlara gelince, onların ehli kitabın kaynaklarına hakim olması gerekir. Hem o ehli kitap Tevrat'ı nasıl bozmuşlar, hangi meselelerde sapmışlar onları görmek, hem onları ikaz edebilmek, ey Yahudiler siz şu alanlarda saptınız diyebilmek, ey Hristiyanlar siz de şu alanlarda sapmışsınız diyebilmek için onların kaynaklarına sahip olması, onları bilmesi, araştırma yapmış olması gerekir. İşte burada Allah Azze ve Celle Peygamberimize öyle sesleniyor. Eğer bir meselede şüpheye düşecek olursan ey Resulüm, geçmiş peygamberlerin kıssalarıyla ilgili de olabilir bu. Herhangi bir meselede şüpheye düşecek olursan ehli kitabın kaynaklarına bakabilirsin. İşte onlara baktığın zaman o zaman göreceksin. Aynen onların da kaynaklarında bunun olduğunu gördüğün zaman işte o zaman imanın bir kat daha artacak. İşte o zaman bu malumatın aynı kaynaktan geldiğini anlayacaksın. Demek ki Allah Azze ve Celle bilinmeyen bir mesele incelenirken yahut da şüphelere düşüldüğünde, vesveselere kapılındığı zaman başka bir takım kaynaklardan istifade edilebileceğine fetva vermiş oluyor. Bu ayet aynı zamanda bize şunu da ihtar eder. Demek ki ey Resulüm, eğer sen bir meselede şüpheye düşecek olursan o takdirde senin sözlerinin etkili olması mümkün değildir. Çünkü tasavvuf erbabının da ifade ettiği gibi mürşitte önemli olan noktalardan birisi onun itminana ulaşmış olmasıdır. Mutmainliğe ulaşmış olması, anlattıklarına kendisinin tam hakkıyla inanmış olması, gerek inanç ile ilgili meselelerden, gerekse İslam'ın kanunları ile ilgili, ahkam ile ilgili mevzulardan, dünyevi bir takım hükümlerle ilgili meselelerde mürşidin tam bir mutmainliğe ulaşmış olması gerekir. İnsanları irşat edecek olanların tam bir mutmainliğe ulaşmış olması gerekir. İslam davetçileri evvela kendi davalarının doğruluğundan emin olmalıdırlar. İslam davetçileri kendi dinlerinin doğruluğundan kesin olarak emin olmalıdırlar. Eğer %100'e ulaşmamışlarsa, mutmain değillerse, o takdirde sözleri tesirli olmayacaktır. Onun içindir ki aynı meseleyi birçok insan anlatır. Ama onların içinden bir tanesinin sözü tesir eder, diğerleri tesir etmeyebilir. Yahut da her birisinin sözünün tesirinin derecesi farklı farklıdır. Çünkü onların mutmainlik seviyesi, derecesi farklı farklıdır da ondan. Mutmainliğe ulaşmış olanlarla ulaşmamış olanların sözlerinin tesiri aynı olmayacaktır. Öyle bir mutmainliğe ulaşacak ki dava adamı, İslam davetçisi, İslam'a davet eden, mürşitlik yapanlar, öyle bir mutmainliğe ulaşmış olacaklar ki, hem dinlerinin doğruluğundan, hem ahiretin gerçek olduğundan, hem davalarının doğruluğundan, hem de gittikleri yolun doğruluğundan, metotlarının doğruluğundan o kadar emin olacaklar ki, bütün dünya gelse, dünyanın bütün bilim adamları gelse, senin dinin yanlıştır dese, zerre kadar şüpheye düşmeyecek. Bütün dünya gelse, senin dininin doğru olduğuna inanmıyoruz deseler, işte filan bilim adamının tespitlerine göre, filan profesörün tespitlerine göre, işte yüz binlerce bilim adamı diyor ki mesela, İslam yanlıştır, Allah yoktur diyor mesela dese, zerre kadar şüpheye düşmeyecek. Yahut Allah vardır ama Allah'tan başka ilahlar mı da vardır, böyle de olabilir diyorlar dese, bilim adamlarının tespitlerine göre işte bilim bunu söylüyor dese, zerre kadar şüpheye düşmeyecek, vesveselere kapılmayacak. La ilahe illallah demeye devam edecek, zerre kadar aklından bile geçirmeyecek. La ilahe illallah'ta acaba bir hata olabilir mi? Acaba Allah'tan başka ilahlar, otoriteler olabilir mi gibi en ufak bir şüpheye düşmeyecek. Bütün bilim adamları toplansa gelseler, deseler ki Allah'tan başka otoriteler neden olmasın ki? Allah'ın koymuş olduğu kanunlar o gün içindir, bugün için değildir deseler, hem de bunlar ilahiyat profesörleri olsalar bile, 100 bin tane sahtekar ilahiyat profesörü gelse, Allah'tan başka ilahlar olabilir dese, satılmış adamlar gelse, Allah'tan başka otoriteler olabilir dese, Allah'ın göndermiş olduğu kitap o gün içindir, Allah'ın gönderdiği kanunlar o gün içindir, bugüne uymaz dese, Allah bugün için insanlara Allah'ın kanunlarına aykırı kanunlar koyma hakkı vermiştir dese, zerre kadar şüpheye düşmeyecek, yalancısınız diyecek. Hepiniz yalan söylüyorsunuz diyecek. Allah o günü de bilir, bugünü de bilir, yarınları da bilir diyecek. Allah'ın kanunları bütün çağlara uygundur diyecek. Allah Azze ve Celle 6. asrı biliyor da 20. asrı bilmiyor öyle mi diyecek. Sizi reddediyorum diyecek. Sizi mahkum ediyorum diyecek. Siz satılmış hainlersiniz diyecek. Zerre kadar davasından şüpheye düşmeyecek. Tevhid akidesinden zerre kadar şüpheye düşmeyecek. Kur'an medeniyetinin bugün için uygun olmayacağını söyleseler mesela kendisine, bugün İslam medeniyetinin dönemi bitmiştir deseler, bugün yeni bir medeniyet var yeryüzünde deseler, işte Batı medeniyeti, gel sen de onun içine katıl deseler, işte bütün dünya Batı medeniyetine koşuyor deseler, bütün dünya kabul ediyor da sen mi kabul etmeyeceksin deseler, 6 milyar insan evet Batı medeniyetini kabul ettik dese, mürşit, hakiki mürşit ise zerre kadar şüpheye düşmeyecek ve Batı medeniyetini reddetmeye devam edecek. Eğer zerre kadar şüpheye düşersen onun imanında problem var demektir. İtminana, mutmainliğe ulaşmamış demektir. Ve böyle bir insanın sözlerinin de tesirli olması mümkün olmayacaktır. Onun içindir ki davada mutmainliğe ulaşmış olmak şarttır. Hem dininizde mutmainliğe ulaşacaksınız. Dinin esaslarında mutmainliğe ulaşacaksınız. Allah ve Resulü ne diyorsa, hangi iman esaslarını gönderdiyse, onlarda, onların doğruluğunda mutmain olacaksınız. İslam'ın şartlarında, İslam ne diyorsa, zaruret-i diniye denilen esaslarda, gerek farzlar gerekse haramlar, bütün meselelerde mutmainliğe ulaşacaksınız. Aksi halde bir gün gelir imanınız sarsıntı geçirir. Ve ciddi hizmet edebilmeniz mümkün olmaz. Vesveseler içerisinde olan bir insanın dinine ve davasına ciddi hizmet etmesi düşünülemez. Vesveseler içinde yüzen bir insan, vesveselerden kurtulamamış olan bir adam, dininden vesvese ediyor, ahiret konusunda vesveseler içinde kalmış, davasının doğruluğundan vesvese içerisinden, acaba bugün bu davayı sürdürmek doğru mu diye düşünüyor. Acaba bugün insanlara bu yetkiyi tanısak olmaz mı diye düşünüyor. Acaba insanların da Allah gibi kanun koyma yetkileri yok mudur gibi düşünüyor. Ne olur insanların dediği olsa, ne olur Batı medeniyetine teslim olsak, bu gibi düşünceler içerisinde olduğu müddetçe hiçbir zaman davasına ciddi hizmet etmesi düşünülemez. Hem sadece davasının doğruluğundan emin olmayacak, aynı zamanda metodunun doğruluğundan da emin olacak. Rabbani bir metot izleyecek. Rabbani bir metot izleyenler o metodlarından emin olabilirler. Mutmainliğe ulaşabilirler. Rabbani metot izlemeyenlerin mutmainliğe ulaşması mümkün değildir. Peygamberi bir metot izlemeyenlerin, metotlarının dayanağı Kur'an ve sünnet olmayanların, ayetlerin ışığında, hadislerin ışığında bir metot geliştirmemiş, kendi kafasından uydurduğu bir metodun peşinde giden kimseler hiçbir zaman mutmainliğe erişemezler. Çünkü insan kafasından çıkmış olan metotlarda her zaman hata olma ihtimali vardır. Ama Allah ve Resulünün dediği şekilde bir metot izleyenler, Rabbani bir hareketin içinde olanlar, onlar mutmainliğe ulaşabilirler. Çünkü onların dayanakları Kur'an ve sünnettir. Kur'an ve sünnette ise hata olması söz konusu değildir. Allah Azze ve Celle bu şekilde Müslümanların mutmainliğe de ulaştırmış olur. Kutsi olan Kur'an ve sünnettir. Onun dışında kutsi yoktur. Kur'an ve sünnette hata olması söz konusu değildir. Allah ne demişse kitabında doğrudur. Onda hata olma ihtimali yoktur. Çünkü Allah Azze ve Celle sonsuz ilim sahibidir. Dolayısıyla hata olma ihtimali söz konusu olamaz. Hadis sahih ise onda hata olma ihtimali söz konusu olamaz. Onun bir gün yanlış olduğunun anlaşılması mümkün değildir. Dolayısıyla Kur'an ve sünnet kutsidir. Kutsi olana dayanan kimsede mutmainlik gerçekleşebilir. Ama kutsi olmayan bir şeye dayanmış olanlara gelince, filan adamın ortaya koyduğu metoda mesela dayananlar, filan adam şöyle diyorsa o halde biz de o metodu izliyoruz diyenler, onlar hiçbir zaman mutmain olamayacaklardır. Kur'an'a ve sünnete uygun olmayan metotları izleyenler, Allah'ın peygamberlerinin takip etmediği yolları takip ederek, güya İslam'a hizmet edeceklerini zannedenler, peygamberler gibi davranmayanlar, dinlerinden tavizler verenler, güya İslam'a hizmet edebilmek için yalanlar söyleyenler, bu şekilde bir metot geliştirmiş olanlar, onlar hiçbir zaman mutmainliğe erişemezler. Çünkü o görüşler insan görüşleridir. İnsan metotlarında insanın mutmain olması mümkün değildir. Ama Rabbani hareketin mensuplarına gelince, onların dayanakları Kur'an ve sünnet olduğundan, onlar o metottan mutmain olabilirler ve bu hakka sahiptirler. Çünkü onlar kutsi bir kaynağa dayanmaktadırlar. Kutsi kaynağa dayanmayanların mutmainliğe ulaşması mümkün değildir. Ey Resulüm, işte sen de olsan bazı durumlarda soru sorabilirsin. Soru sormak aslında şüpheye de işaret etmez. İşte Allah Azze ve Celle ona işaret ediyor. Sen araştırmak maksadıyla soru sorabilirsin. Ahiretle ilgili mesela şüphe içerisinde olmadığın halde, ilmel yakin kabul ettiğin halde, yine de imanının kuvvetlenebilmesi için Hazreti İbrahim Aleyhisselam gibi deliller araştırabilirsin. Demek ki soru sormak illa da şüpheyi göstermiyor. Eğer soru sormak şüpheyi gösterecek olsaydı, o takdirde Allah Azze ve Celle peygamberimize sor onlara demezdi. Allah Resulü her ne kadar ben onlara sormam dediyse de, sormuş olsaydı bile yine de bu onun şüphe içerisinde olduğunu göstermeyecekti. Daha da fazla imanının kuvvetlenebilmesi için böyle bir şeyin caiz olduğunu ifade ediyor Allah Azze ve Celle. Böyle durumlarda yapılması gereken şeyi Allah bize gösteriyor. Bir gün gelecek olursam, bir takım vesveselere düşecek olursanız, işte o durumda yapmanız gereken şey bilenlere sormaktır deniliyor yani. Allah Azze ve Celle bir takım vesveseler içerisinde olan kimselere, sadıka rüyalarla da bazen yol gösterir. Nasıl ki ehli kitap ile bazen Allah onların imanını kuvvetlendirir. Ehli kitabın kaynaklarında var olan bilgilerle, Müslüman kendisinin dininin doğruluğundan emin olur. Nasıl ki bilimin gelişmesiyle, bilimin verileriyle kendisinin dininin doğruluğundan emin olur. 1400 sene evvel gelmiş olan ayetin 1400 sene sonra bilim tarafından ispat edildiğini gördüğü zaman, göklerle ilgili, yıldızlarla ilgili, denizlerle ilgili, tıpla ilgili ayetlerin mesela bugün gerçekleştiğini ve bilim adamlarının onu aynen itiraf ettiğini gördüğümde, nasıl ki insanın imanı kuvvetleniyorsa, işte ilimle insan imanı kuvvetlendiği gibi, araştırmalarla insanın şüphelerinin azalması gibi, vesveselerinden kurtulması gibi, şüphelerden kurtulması gibi, aynı şekilde Allah Azze ve Celle sadıka rüyalarla da insanı bu gibi vesveselerden ve şüphelerden kurtarır. Bazen bir meselede şüphe içerisinde olan bir insan, acaba yolumuz doğru mudur? Acaba dinim doğru mudur? Acaba davam doğru mudur? Acaba cemaatim doğru mudur gibi bir takım şüpheler içerisinde olduğunda Allah Azze ve Celle ona sadıka rüyalarla işaret eder. Eğer o araştırma yapacak bir insan değilsen, o vesveselerden kurtulamıyorsa, o takdirde Allah Azze ve Celle ona bir takım sadıka rüyalar göstermek suretiyle imanını takviye eder. yahut da etrafındaki bazı güvendiği kimselere sadıka rüyalar göstermek suretiyle, bazen peygamberimiz görülür rüyalardan, bazen Allah Azze ve Celle bazı kimselere bazı şeyler söyler, bazen büyük zatlar görülür rüyalardan, bazen bir başka peygamber görülür ve bu şekilde Allah Azze ve Celle yolumuzun doğru olduğunu bize ispat eder. Peygamberin görülmüş olduğu rüyalar, Allah Azze ve Celle'nin mesela bir taifeyi desteklediğini, bir cemaati desteklediğini, eğer bir insan sadıka bir rüyada görse mesela, o cemaatin samimi olduğunu gösteriyorsa da, onun metodunun tamamen doğru olduğunu göstermeyebilir. Metodunun doğru olduğunu gösteren rüyalar varsa eğer, işte o zaman metottan da mutmain olmak mümkündür. Yoksa sadece mesela Allah veya Resulüm veya herhangi bir peygamberin o cemaati desteklediğini yahut da o cemaati sevdiğini ifade eden rüyalar görülecek olursan o cemaatin metodunun doğru olduğunu göstermeyebilir bunlar. O metotta hatalar olmadığını göstermez bunlar. Hatalar olabilir. Fakat Allah Azze ve Celle onların samimiyetinden dolayı onları sevmektedir. Onu gösterir. Fakat onların yollarında yanlışlar olabilir. Onların metotları Rabbani olmayabilir. Fakat Allah Azze ve Celle yine de onların samimiyetini bildiği için onları sevdiğini ifade eder sadıka rüyalardan. O noktada onları mutmainliğe ulaştırır. Ama yine de onların görmüş olduğu o sadıka rüyaları tahlil etmeleri, incelemeleri gerekir. Acaba metot konusunda da Allah Azze ve Celle tasdik etti mi? Acaba metodumuzu da Allah tasdik ediyor mu? Evet, Allah bizi seviyor olabilir. Allah yolunda koşturanları Allah sever. Fakat acaba bu bizim metodumuzun da doğru olduğunu gösterir mi? O yüzden görülen rüyanın da nasıl bir rüya olduğu önemlidir. Sadıka rüya vahyin çeşitlerinden bir çeşittir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vahyin 46 cüzünden bir cüz olduğunu ifade ediyor sadıka rüyaların. Demek ki sadıka rüya vahyin çeşitlerinden bir çeşittir. Onun için nasıl ki buradan o vahye sor buyuruluyor. Ey Resulüm, herhangi bir meselede mutmainliğe ulaşmak istiyorsan, çünkü sen mürşitlerin mürşidisin, sen bir ümmete mürşitlik ediyorsun. Eğer sende zerre kadar bir şüphe, bir vesvese olacak olursa, o zaman ciddi hizmet edemezsin. Ve o zaman senin sözlerin insanlara tesir etmez. Ve o zaman arkandan büyük bir ümmet de meydana gelmez. O yüzden senin mutmainliğe ulaşmış olman şarttır. Senin arkandan koca bir ordu gelecek. Sen büyük bir mutmainlik içerisinde olmalısın. Eğer en ufak bir vesvese gelecek olursa onu derhal yok etmelisin. İşte sana gösterilen yol geçmişteki vahye başvurman. Onların içinden doğru olan nedir, yanlış olan nedir, sen onları anlayabilirsin. Ona başvurduğun zaman o gibi vesveselerden de kurtulabilirsin. İşte o vahyin çeşitlerinden birisi de sadıka rüyalardır. Allah Azze ve Celle bu şekilde peygamberimize hitap ediyor gibi ise de hakikatte ümmetine de hitap ediyor. Ey ümmeti Muhammed, sizde de böyle şüpheler, böyle vesveseler zuhur edecek olursa ileride bir takım olaylarla karşılaştığınız zaman özellikle o zaman yapmanız gereken budur. Hiçbir olay yokken belki vesveseler gelmeyecek size. Belki şüpheler içinde olmayacaksınız. Ama bir gün bir takım olaylarla karşılaşacaksınız. Belki içinizden bazılarına iftiralar atılacak. İşte o zaman içinizden bazılarında vesveseler zuhur edecek. İşte o vesveseleri def etmenin yolu araştırma yapmaktır. İlmi araştırmalar yapmak ve doğru yolda gittiğinizden emin olacak bir düzeye gelmektir. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ Ey Resulüm, Allah'ın ayetlerini inkar edenler gibi olma. Onlardan olma. Allah Resulü elbette ki onlardan değildi. İnsanları Allah'ın ayetlerine davet ediyordu elbette ki. Ama demek isteniyordu ki, ey ümmeti Muhammed, siz de öyle olmayın. Ve ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen de bu halini muhafaza eyle. Elbette ki sen bugün şüphe içerisinde değilsin. Elbette ki durumun budur, Allah onu bilmektedir. Ama bu halini muhafaza et. Allah Azze ve Celle bu gibi ayetleriyle hakikatte bize bunu işaret ediyor. Peygamberimize gelmiş olan bu gibi ayetler, Allah'a şirk koşma, Allah'ın ayetlerine şüpheye düşme gibi, bu gibi ayetler peygamberimizde böyle hallerin olduğunu göstermez. Allah Resulü elbette ki şüphe içerisinde değil. Ama bu halini muhafaza et demek bunun manası. Ve ey ümmeti Muhammed size de sesleniliyor demek bunun manası. Sizin peygamberinizde bile böyle bir vesvese olacak olsa onu bile affetmem demek bunun manası. Hazreti Peygamber bile olsa eğer o vesveselerden kurtulmaz da şüphelere düşecek olursa ileride bir gün onu bile affetmem eğer o şüphelerden kurtulmayacak olursa. Sizi nasıl affederim demek bunun manası. Dolayısıyla herkes Allah Azze ve Celle sağlam bir imana davet ediyor. Sağlam bir imana ulaşabilmek için o vesveselerden kurtulunması gerektiği, şüphelerden kurtulunması gerektiğini ifade ediyor. Onlardan olma, Allah'ın ayetlerini inkar edenlerden olma. فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ O zaman hüsrana düşen, ziyana düşenlerden olursun ey Resulüm. Nasıl ki onlar ebedi cehennemliktirler, sen de öyle olmuş olursun. Bir gün farz-ı misal öyle olacak olsan yani, sen bile olsan ebedi cehennemlik olursun. Bir gün mesela haşa, bu ayetler acaba benim nefsimden mi? Acaba bana şeytan mı getirdi yoksa bunları? Acaba o melek değildi de şeytan mıydı gibi bir şüpheye düşecek olsan, farz-ı misal yani, böyle bir şey yani farz-ı misal olmuş olsaydı, o zaman sen bile hüsrana düşenlerden olurdun. O zaman senin de gözünün yaşına bakmazdık, ebedi cehenneme atardık seni de. İnnellezine hakkat aleyhim kelimetu rabbik la yu'minun. O Rabbinin kelimesi, azap sözü hak olmuş olanlar var ya, o bazı kavimler, kavimden olanlar, onlardan bazıları böyledirler. Allah'ın azabı onlara hak olmuştur, onlar işte iman etmezler. Ey Resulüm, sen ne yaparsan yap, sen ne kadar anlatırsan anlat, onlara tesir edemeyeceksin. Çünkü Rabbinin sözü hak olmuştur onlar hakkından. Allah Azze ve Celle buyurur ki, cehenneme dolduracağım onları. İnsanlardan ve cinlerden nicelerini cehenneme dolduracağım. Ve sonra Allah cehenneme sorar. Hel intele'et, doldun mey cehennem. Cehennem der ki, hel min mezid, var mı ya Rab daha? Yerim geniştir, yerim çoktur ya Rabbi. Yerim geniştir ya Rabbi, daha yok mu? Koyabilirsin içerime. İşte onlar hakkında azap sözü hak olmuştur. Bir millet hakkında azap sözü hak olduğu zaman onlar iman edemezler. Onları Allah Azze ve Celle defalarca gösterir. Gerek göndermiş olduğu vahiyleriyle, peygamberiyle, alimlerle, kitaplarla, gerek göstermiş olduğu sadıka rüyalarla, bir gün kendisine Allah Azze ve Celle herhangi bir olay esnasında ilham etmesiyle, binlerce yol ile Allah Azze ve Celle onu ikaz eder, ikaz eder, ikaz eder. Ona defalarca hakikatleri gösterir. Ama o inat eder, inat eder, inat eder. İşte o zaman Allah'ın azap sözü hak olur. Ve artık onun ondan sonra imana ulaşması mümkün değildir. Allah onun kalbini mühürler. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَاَنْزَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْزِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Ey Resulüm, o kafirler var ya, sen onlar ister inzar et, uyar, isterse uyarma, fark etmez. Onlar iman etmezler. Onlara defalarca Allah ikaz eder. Onlara defalarca Allah hakikatleri gösterir. Ama onlar iman etmemekte ısrar edince onların kalpleri mühürlenir. خَتَمَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ Neden iman etmezler? Çünkü Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Azap sözü onlar için hak olmuştur. Artık onlara azap edilecektir, başka çaresi yoktur. Onlara azap gelecektir, artık onların kurtulması mümkün değildir. خَتَمَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ Onların kalplerini Allah mühürlemiştir. Onların kulaklarını Allah mühürlemiştir. وَعَلَى اَبْسَارِهِمْ غِشَوًا Onların gözlerini Allah perde çekmiştir, onlar görmezler. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, neden böylelerinin kalpleri mühürleniyor? Allah Azze ve Celle kullarına zulmedecek değil. Elbette ki Allah birinin kalbini mühürlüyorsa bir sebebi var. Defalarca Allah ona göstermiştir. Defalarca göstermiştir. Yüzlerce kez, belki binlerce kez, bizim bilemediğimiz kadar. Belki Hayatı boyunca binlerce defa Allah Azze ve Celle onu ikaz etmiştir. Bazı hakikatleri bir an için, bir saniye içerisinde görmüştür. Üzerinde birkaç saniye dursaydı, kafa yorsaydı belki imana ulaşacaktı. Ama o televizyon seyretmeye devam etti. Ama o boş işlerle uğraşmaya devam etti. O parayı pulu düşünmeye devam etti. Allah onu ikaz etmişti. Ama o üzerinde durmamak istedi. Üzerinde durup da kafa yorup da hayatını değiştirmeyi göze alamadı. Üzerinde dursaydı hayatını değiştirecekti. O ise hayatını değiştirmeyi göze alamıyordu. İşte onun için düşünmüyordu da, ilgilenmiyordu da, işte ilgilenmeyenlerin imana ulaşması mümkün değildir. Her şeyin başı ilgidir. Dinle ilgilenmemiş olanların, sadece dünya ile ilgilenmiş olanların imana ulaşması hiçbir zaman mümkün olmamıştır ve olmayacaktır. Bütün ilgi alanı para olanlar, bütün ilgi alanı şehvetleri olanlar, mideleri olanlar, şehvetleri olanlar, işte onların hiçbir zaman imana ulaşması mümkün değildir. Ey Resulüm, işte onlara imanın verilmemesinin sebebi bu. Yoksa onlar imana ulaşmak istediler de Allah zulmetmiş değil. Onlar araştırdılar da kafa yordular da Allah onlara iman nasip etmemiş değil. Onlar ki defalarca Allah onların düşünmesi için onlara ilhamda bulundu. Ama onlar üzerinde durmadılar. 5 dakika televizyonu kapatıp da Allah ilham ettiği anda kafa yormadılar. Bir gün yağmur yağarken yağmura bakıp tefekkür etmediler. Bir gün elma yerken elmayı tefekkür etmediler. Bir gün gözlerinin önünden uçan bir sineği düşünüp de tefekkür etmediler. Bir gün gökyüzüne bakmadılar. Bir gün yeryüzüne bakmadılar. Bir gün bir çiçeğe bakmadılar. Düşünmek istemediler. İşte o zaman onlara azap hak olur. Ve artık azap hak olmuş olan kimselerin kalbi mühürlenir. Ve artık onların iman etmesi mümkün değildir. وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلَّ اَيَتٍ حَتَّى يَرَوُ الْعَذَابَ الْأَل۪يمِ Ey Resulüm, onlara bütün ayetler gelse bile, hatta mezardan ölüler çıkartılsa, konuşturulsa, bir başka ayette öyle ifade eder. Mezardan ölüler konuşturulsaydı, onları Allah tekrar canlandırsaydı, onlar konuşsaydılar bile, onlar yine de bu bir sihirdir, büyüdür diyeceklerdi. Çünkü onlar hakikatleri görmek istememektedirler. Onlara bütün deliller gösterilse bile ey Resulüm, onlar hakikatte delil bilmediklerinden, anlamadıklarından değil. Hiçbir delil bilmeseler bile, ilim adamı olmasalar bile, yine de gökleri de mi görmüyorlar, yeryüzünü de mi görmüyorlar, elma yemiyorlar mı, armut yemiyorlar mı, nefes almıyorlar mı, tırnakların uzadığını görmüyorlar mı, karaciğerleri, dalakları, böbrekleri çalışmıyor mu, gözleri çalışmıyor mu, akletmiyorlar mı? Allah Azze ve Celle onlara çeşit çeşit delillerle göstermiyor mu? İlim sahibi olmasalar bile, yine de Allah Azze ve Celle en cahilimize bile, yine de imana ulaşsın diye bütün bu delilleri göstermiyor mu? Yalan mı? Söyler misiniz, Allah bütün delilleri insanlara göstermiyor mu? Buna rağmen insanlar gözlerini yummuyor mu? Üzerini kapatmaya çalışmıyor mu? Kafa yormak istemiyor. O televizyon seyretmeye devam ediyor. O hayatını değiştirmeyi göze alamıyor. Çünkü o cesur değildir. Hayatını değiştirebilecek kadar cesur değildir. Belki fikrini değiştiriyor sadece. Ama hayatını değiştirmeyi göze alamıyor. Onlara hangi delilleri getirirsen getir, onlar iman etmeyecekler. Elim azabı görünceye kadar, Firavun gibi o azabı görünceye kadar, deniz kapanıncaya kadar, boğulacağını anlayıncaya kadar onlar iman etmeyecekler ey Resulüm. فَلَوْ لَكَانَتْ قَرْيَةٌ اَمَنَتْ فَنَفَعَهَا اِيمَانُهَا اِلَّا قَوْمَ يُونُسُ Allah Azze ve Celle eğer bir kariyeye, bir şehire, bir kasabaya azabın gelmemesi için imanları fayda vermiş olsaydı keşke buyurur. Keşke azap gelmeden evvel iman etmiş olsaydılar. Azap edilecek olan bir millet iken, keşke azaba az bir şey kala iman etseydiler de imanları onlara fayda verseydi. Ama öyle olmadı. Sadece Yunus Aleyhisselam'ın kavmi böyle oldu. Sadece Yunus'un kavmi azap az kalmıştı ki iman ettiler ve onlara imanları fayda verdi. Allah Azze ve Celle onlara Yunus Aleyhisselam'ı göndermişti. Bu sureye işte bu ayetten dolayı Yunus suresi denmiştir. Evet, burada Yunus Aleyhisselam'ın kıssası uzun uzun anlatılıyor değil. Sadece bir ayette söylenecek ve geçilecek. Burada meseleye uzun uzun temas edilmeyecek. Ama Allah Azze ve Celle sadece bir iki önemli noktaya temas etmek istiyor. Yunus'un kavmine son dakikadaki imanları fayda verdi. Firavun'a son dakikadaki imanları fayda vermemişti. İmanı fayda vermemişti. Ama Yunus'un kavmine son dakikadaki imanları fayda vermişti. Neden bu böyleydi? Çünkü Firavun tam boğulacağı sırada artık azap o kadar yaklaşmıştı ki kendisine, öleceğinden kesin olarak emindi. O zaman ancak iman ettim diyordu. İsrailoğullarının inandığı Rabbul Alemine ben de iman ettim dedi. Musa'nın ve Harun'un Rabbine ben de iman ettim. Ama deniz kapanırken bunu söylüyordu. Artık kurtulması mümkün değildi. O zaman bunu söylüyordu ve Allah Azze ve Celle el en buyurmuştu. Şimdi mi iman ettin? Şimdi mi iman ettin? Halbuki sana daha evvel nice ayetler gelmişti. Nice mucizeler görmüştün. Asanın ejderha olması gibi mucizeler görmüştün. Kan gibi, kurbağa gibi, haşerat gibi nice mucizeler gösterilmişti sana. Sen bütün bunları hep inkar etmiştin. Şimdi mi iman ediyorsun? O son anda yapılan imandı, kabul edilmedi. Ama Yunus Aleyhisselam'ın kavminin imanı ise böyle değil. Yunus Aleyhisselam'ın kavminin imanı bunlarınki kadar Firavun'un ve aşiretininki gibi son saniyede yapılan iman değil. Yunus Aleyhisselam onları anlatmıştı. Uzun uzun anlattı, onlara iman etmediler. O zaman Yunus Aleyhisselam onlara kızdı ve Allah Azze ve Celle'den izin gelmeden evvel orayı terk etmişti. Bu aslında bir peygambere yakışacak bir hareket değildi. O yüzden Kur'an-ı Kerim başka bir ayette peygamberimize hitaben وَلَا تَكُنْ كَسَحِبِ الْهُودِ buyurur. Hud sahibi gibi, Yunus sahibi, yani Yunus peygamber gibi olma buyurur peygamberimize. Çünkü Yunus peygamber sabredememişti. Kendisine verilen görev mahallini terk etmemeliydi. Bir asker gibi herkes kendisine verilen görev mahallinde kalmalı. Allah Azze ve Celle seni nerede görevlendirdiysem, görevin orada bitinceye kadar orada kalmalısın. Adana'da görevlendirdiyse Allah seni Adana'da kalacaksın. İstanbul'da görevlendirdiyse İstanbul'da, Endonezya'da görevlendirdiyse Endonezya'da kalacaksın. Allah sen nerede görevlendirdiyse görev mahallini terk etmeyeceksin. Allah'tan bir işaret gelinceye kadar, görev mahallin değiştirilinceye kadar görev mahallini kendiliğinden değiştirmeyeceksin. Asker olacaksın. Asker kendi görev yerini kendi kafasına göre değiştirebilir mi? Hazreti Yunus Aleyhisselam çok anlatmıştı. Yorulmuştu ve bunlar laf anlamıyorlar diye düşünmüştü. Oralardan gitmek istiyordu. İşte o görevini tam yapmadığından Allah Azze ve Celle onun kavmini helak etmemişti. Çünkü Yunus Aleyhisselam onların içinde tamamen kalması gerektiği kadar kalmamış, anlatması gerektiği kadar anlatmamış ve azap onlara tam olarak hak olmamıştı. Onun içindir ki Allah Azze ve Celle onların imanını kabul etti. Yunus Aleyhisselam onları bırakıp da gittiği zaman onların içinden birçokları iman ettiler. Yunus Aleyhisselam onları anlatırken Allah sizi azap eder demişti. Eğer iman etmeyecek olursanız Allah Azze ve Celle size şöyle şöyle azap eder demişti. İşte onlar o azabın ilk emarelerini görmeye başladılar. İlk alametleri görünmeye başladı. Onların üzerinde kara bulutlar gibi o azabın ilk emareleri görünmeye başlayınca o zaman onlar pişmanlık duymaya başladılar. Yunus Aleyhisselam'ın doğru bir peygamber olduğunu anladılar. İşte o zaman tövbe etmeye başladılar. Hatta karılarını çocuklarını alıp araziye çıktılar ve Allah'a yalvardılar. Hatta hayvanlarını yavrularından ayırdılar. Yavruları analarından ayrıldı bağırsınlar diye. Yalvarsınlar diye, hayvanlar bile yalvarsınlar diye, ağlasınlar diye. Herkes ağlıyordu. Ya Rabbi hata ettik diyorlardı. Ya Rabbi sen bizi affet diyorlardı. Yunus'un doğru olduğunu anlamadık ya Rabbi. Şimdi azabın alametlerini gördük. Henüz büyük azap gelmemişti. Ama ilk alametler görünmeye başlamıştı. Azabın alametlerini gördük ya Rabbi. bizi affet ya Rabbi diyorlardı. İçlerindeki bilgili insanlara gidiyorlar, danışıyorlardı. Nasıl dua edelim Allah'a? Nasıl dua edelim de Rabbimiz bizi affetsin diyorlardı. O da onlara nasıl dua edeceklerini söylüyordu. Dirilten Rabbim diyeceksiniz. Öldüren Rabbim diyeceksiniz. Yeniden diriltecek olan, ahirette yeniden can verecek olan Rabbim bizi affet diyeceksiniz. Bu şekilde yalvaracaksınız diyordu alimleri. O şekilde Allah'a yalvarıyorlardı. Bunlar zaten Allah'a kabul ediyorlardı. O yüzden Allah'ı inkar ettiklerinden değil ama peygamberi kabul etmiyorlardı. Ahireti kabul edemiyorlardı. Onlar imanın bir takım esaslarını kabul etmiyorlardı. Eğer peygamberimizin döneminde gelmiş olsaydım, yaşamış olsaydım, ben de herhalde bir Ebu Bekir olurdum mu diyorsunuz? Böyle mi diyorsunuz gerçekte? Haydi buyurun, sizin zamanınızda da Ebu Cehiller var. Haydi buyurun Ebu Bekir olun. Allah Azze ve Celle Nemrutlarla, Firavunlarla mücadele ederek İbrahimlerin, Musaların çıkmasını istiyor. Meşakkat içinde yaşayacaksınız. Meşakkat içinde yaşamazsanız nasıl yükseleceksiniz? Kiminiz zulümle mücadele ederken yükselecek, gizli bir takım kabiliyetlerinizin farkına varacaksınız. Zorlanmadığınız müddetçe kabiliyetleriniz gelişmeyecek. Allah'a kulluk yapmak istemeyenleri Allah nefislerinin kulu yapacak. Ey Rabbimiz, bunların hürmetine, sabilerin hürmetine, hayvanların hürmetine, ağaçların, bitkilerin, otların hürmetine, içimizdeki salihlerin hürmetine, evliyanın hürmetine ya Rabbi bizi bu kuraklıktan kurtar derler ya. İşte aynen öyle Yunus'un kavmi de çıkmış arazide böyle dua ediyor, tövbe ediyorlardı. İşte Allah Azze ve Celle o zaman onların tövbesini kabul ediyordu. İşte burada ondan bahsediliyor. Keşke diyor Allah Azze ve Celle bir kavme azap gelmeden evvel iman etselerdi, imanları onlara fayda verseydi. Ama böyle olmadı. Onlara büyük azap tam gelmek üzereyken, mesela deprem olurken iman etseler bile kabul edilmeyecek. Mesela tufan kopmuş olduktan sonra, tufan koptuktan sonra mesela iman etseler, boğulurken iman etseler kabul edilmeyecek. Bu şekilden herhangi bir azap ama son saniyede yani yapılacak olan imanlar kabul edilmeyecek. Ümitsizlik imanı kabul edilmeyecek. Artık kurtuluşun mümkün olmadığı anlaşıldıktan sonra yapılacak olan iman kabul edilmeyecek. Ama Yunus Aleyhisselam'ın o hatasından dolayı, görev mahallini terk etmiş olmasından dolayı ve onlar daha büyük azap gelmeden anladıklarından dolayı Allah Azze ve Celle onların imanını kabul ediyordu. Ve Yunus Aleyhisselam'a da aynı zamanda bu bir ders oluyordu. Ve bütün İslam davetçilerine de bir ders oluyordu. Siz görev mahallenizi terk etmeyeceksiniz. Siz devam edeceksiniz. Size Allah nerede görev verdiyse orada görevinizi yapacaksınız. Orada hizmetçilik görevi verildiyse onu yapacaksınız. Davetçi görev verildiyse onu yapacaksınız. Görev mahallenizi emir gelmeden değiştirmeyeceksiniz. İşte siz orayı beğenmiyorsunuz ama sizden sonra Allah Azze ve Celle onlara iman nasip etti. Bakın gördünüz mü? Ey Yunus gibi olanlar, gördünüz mü sizin o terk ettiğiniz görev mahallinizdeki insanlar? Bakın sizden sonra ne güzel bir gelişme gösterdiler. Siz sabırsız davrandınız. Yunus Aleyhisselam gibi, balık sahibi gibi oldunuz. Allah Azze ve Celle onu da bir balığın karnına düşürmemiş miydi? Neden görev mahallini terk ettin dememiş miydi? Neden yanlış ettin? Neden emir gelmeden terk ettin? Ve Kur'an'da sadece Yunus Aleyhisselam'ın kavmi hakkında rakam verilir. 100.000 kişi diyor Kur'an-ı Kerim. Başka hiçbir kavimden bu şekilde bahsetmeyin Allah Azze ve Celle. Rakam vermeyen 10.000, 100.000, milyon gibi hiçbir rakam vermeyen Allah Azze ve Celle, Ashab-ı Kehf'in sayısını söylemeyen Allah Azze ve Celle, Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın kavminin kaç kişi olduğunu, 100.000 kişinin iman ettiğini bize bildirir. Böylece demek ister ki büyük bir ümmet oldular yani. Halbuki Yunus Aleyhisselam onları bırakmış gitmiş de hani. Demek isteniyor ki bir peygamber bile böyle bir yanlış yapacak olsa, sabırsızlık gösterecek olsa Allah Azze ve Celle buna razı değildir. Ve denmek isteniyor ki siz belki de sizden hemen sonra iman edecek olan insanların kıymetini bilmiyorsunuz. Bu aynen şuna benzer. Bir adam kendi tarlasında petrol bulunmuştu. Petrol arayıcılar gelmişler ve orada petrol aramışlardı. Tam olarak bilemiyorum ama kaç yüz metre aşağıya inmişlerdi. Ve petrolü bulamadan çekip gitmişlerdi. Onlardan sonra gelen başka bir şirket birkaç metre daha indiği zaman petrolü bulmuştu. Sabrın sonu selamet idi yani. Birkaç metre daha sabır göstermemişlerdi demek ki. O sabırsızlıklarının cezasını çekeceklerdi. Kim bulduysa petrolü işte onlar zengin olacaktı. İşte öyle oldu. Yunus Aleyhisselam biraz daha sabretmeliydi. İşte kavmi iman etmek üzereymişler demek ki. Civcivin çıkmasını beklemeliydi. Bekleyecekti. Civciv 21 günde çıkacaktı. 20 gün olsa bile çıkmayacaktı, bekleyecektiniz. İslam davetçisi işte böyle olur. Sabırsızlık göstermeyecek. Anlatacak, anlatacak, anlatacak. Belki bugün anlamayanlar yarın anlayacaklar. Sen anlatacaksın, anlamayacak. Ben anlatacağım, anlamayacak. Bir gün gelecek, bir başkası anlatacak. O zaman belki anlayacak. Bütün marifet onun değil, o bütün marifeti kendinden bilmesin. O belki kendinden evvel anlatmış olanların zemin hazırlaması sayesinde başarılı oluyor. Başkaları anlatıyor. 20 günlük mesafeyi kat ediyor başkalarının anlatması. Sonunda bir gün 21. gün birisine rastlıyor. Kime nasip olacaksa işte ona nasip oluyor. 21. günde olan bir yumurtaya, bir insana geliyor, birisi bir şeyler daha anlatıyor ve adam meseleyi anlamaya başlıyor. O da bütün marifeti kendinden biliyor. Birkaç gün anlattım da yahut 5 dakika konuştum da adam meseleyi anladı zannediyor. Ne kadar etkili konuştuğunu düşünüyor belki de. Halbuki öyle değil. Ona daha evvel niceleri anlatmıştır. Zemin hazırlanmıştır. Onun için artık yumurtanın çıkma vakti yaklaşmıştı zaten. Allah onu sana nasip etmiştir. Marifeti Allah'tan bileceksin, kendinden değil. Anlattığında anlamadıkları zaman da kendini perişan etmeyeceksin. Ey Resulüm, onlar anlamıyorlar diye sen kendini helak mı edeceksin buyuruyor Kur'an. Onlar anlamıyorlar diye sen kendini helak mı edeceksin? Sen görevini yapmaya devam et. Belki sana rastladığı zaman 1. gününde rastlanmıştır. O yüzden anlamıyor. Belki 10. gününde rastlanmıştır. O yüzden anlamıyor. Ama sen anlatacaksın. Ve belki bir gün 20. güne kadar getireceksin onun. Ve bir günde anlattığın zaman 21. güne ama sana rastlayacak ama başkasına. Sonuçta bir gün birine rastlayacak ve nasip olacak. Eğer iman nasip edilecek olan bir insansa Allah Azze ve Celle ona nasip edecek. Ve işte o zaman iman ettiğini göreceksin. Sen görevini bil, Allah'ın görevine karışma. İşte Yunus Aleyhisselam'a da, bu ümmete de söylenen şey buydu aslında. Yunus Aleyhisselam'ın sabırsızlığı sonucunda bunlar anlamıyorlar deyip başka bir millete belki anlatmaya gidiyordu. Bunlardan başka insan mı yok diye düşünüyordu belki Yunus Aleyhisselam. Halbuki ona verilen görev oydu. Musul şehrinin yakınlarında Ninova denilen bir memlekete gönderilmişti Yunus Aleyhisselam. Yunus Aleyhisselam da aslında İsrailoğullarının peygamberlerindendir. Musa Aleyhisselam'a yaklaşık 300 sene kadar sonra, 350 sene kadar sonra görevlendirilmiş olan bir peygamber. O da İsrailoğullarına gönderilmiş olan Yahudi peygamberlerinden biriydi yani. Ama Allah Azze ve Celle onu Asurlulara peygamber olarak göndermişti. Onlardan işte iman edenler iman ettiler. Daha sonra onlarda bozulmalar başladı. Ve aşağı yukarı Yunus Aleyhisselam'dan birkaç asır, 3-4 asır kadar sonra gelmiş bir millet, Medler onları yerle bir etmişti. Medler artık o zaman Asur İmparatorluğunu yerle bir ediyordu. Allah Azze ve Celle bu şekilde Yunus Aleyhisselam'ın kıssasını bize hatırlatıyor. Yunus Aleyhisselam'ın hatasını da bize hatırlatmış oluyor. Neden Yunus Aleyhisselam'ın kavminin son dakikada yapmış olduğu ya da sona yakın bir anda yapmış oldukları iman onlara fayda verdi? Çünkü davetçileri olan, peygamberleri olan Yunus Aleyhisselam sonuna kadar görevini yapmamıştı. O yüzden onlar biraz mazurdular. Demek ki bir İslam davetçisi sonuna kadar görevini yapmadıysa o insanların bir ölçüde bir mazeretini Allah kabul edecektir. Lemme amanu keşefna anhum azabel hizri fil hayati dunya. Onlar iman ettikleri zaman, yani Yunus'un kavmi iman ettiği zaman, o azabın emarelerini gördüklerinde, iman ettiklerinde, biz onlardan dünyadaki rezillik azabını, rüsvay olma azabını kaldırdık. Ve metta'nahum ila hin. Ve bir müddet, bir zamana kadar biz onlara yeryüzünde güzel bir hayat nasip ettik, istifade etmelerini nasip ettik. İşte onlar birkaç asır boyunca bu şekilde yeryüzünde hüküm sürdüler. Ama daha sonra peygamberlerin izinden çıktılar. İşte o zaman Allah Azze ve Celle de onlara verdiği şerefi geri aldı. Allah'ın kanunu buydu. Allah'ın kanununda bir değişiklik bulamazsınız. Musa Aleyhisselam'a da aynı kanun geçerliydi. Ondan sonraki peygamberlere de, peygamberimize de, bu ümmete de. Bu ümmet de mesela yaklaşık olarak 1000 sene, 1100 sene kadar, 1200 sene kadar görevlerini yaptılar. Ama şu son 200 sene, 300 seneden beri her sene görevini terk ede Allah Azze ve Celle onlara vermiş olduğu şerefi de aldı. Nasıl ki Yunus'un milletine, kavmine Allah bir zamana kadar onlar yeryüzünde istifade etmeleri nasip etti. Sonsuza kadar değil, kıyamete kadar değil, görevlerini yaptıkları müddetçe Allah onlara nasip etti. Aynı şekilde bu ümmete de Allah nasip etti. Yaklaşık olarak 200 sene evveline kadar, 300 sene evveline kadar Allah Azze ve Celle yeryüzüne hüküm verdi bu ümmete. Bizim dediğimiz oluyordu yeryüzünde. 3 asır evvel bizim dediğimiz oluyordu dünyadan. Biz yeryüzünün adaleti gerçekleştirmiştik. Biz insanlara medeniyeti götürmüştük. Biz insanları sömürmüyorduk. Emperyalistlik yapmıyorduk. Allah Azze ve Celle bu şekilde bizi yeryüzünde hakim kılmıştı. Ama ne zaman ki lale devirlerine girdik, yavaş yavaş gerilemeye başladık. Duraklama dönemi ve gerileme dönemi. Bir takım savaşları kaybetmeye başladık. Allah Azze ve Celle bizi ikaz ediyordu yani. Küçük depremler başlıyordu. Bu küçük mağlubiyetler büyük mağlubiyetin habercisiydi. Bir gün gelecek büyük mağlubiyeti tadacaksınız diyordu Allah Azze ve Celle. Eğer aklınızı başınıza almazsanız, eğer tekrar dönmezseniz, eğer dünya sevgisini kalbinizden atmazsanız, eğer bu dünya perestliğe devam edecek olursanız, işte o zaman Birinci Dünya Savaşı'nda bütün şerefinizi kaybedeceksiniz. İşte o zaman her şeyinizi kaybedeceksiniz. İşte o zaman yeryüzündeki gücünüzü, kuvvetinizi kaybedeceksiniz. Ben size belli bir süreye kadar mühlet verdim. Görevinizi yaptığınız kadar yeryüzünde şerefli olarak yaşayacaksınız. Dünya perest olduğunuz zaman Allah'ın kanunu gerçekleşecek. Allah'ın kanununa göre siz dünya perest olduğunuzda dünya sizden geri alınacak. Allah'ın cezası bu şekildedir. Ceza amelin cinsindendir. Siz dünya perest olduğunuz zaman dünyayı Allah size vermeyecek. Siz ahireti istediğiniz zaman Allah size dünyayı da verecek. Ahireti değil sadece, aynı zamanda dünyayı da verecek Allah. Bu Allah'ın kanunu. Dünya perest olanlara Allah ahiretini vermediği gibi dünyayı da vermez. Ahireti isteyenlere ise Allah Azze ve Celle ahiretini verdiği gibi dünyayı da verir. Bu şekilde onlar dünyada da şerefli bir millet olarak, bir ümmet olarak yaşayıp giderler. Allah Azze ve Celle bu şekilde aynı kanunu bütün zamanlarda geçerli kıldım. Bu sadece Musa Aleyhisselam'ın ümmeti için geçerli olan bir kanun değil. Bu sadece İsa Aleyhisselam'ın ümmeti için geçerli değil. Bütün peygamberler için geçerli. Allah'ın kanununda, Allah'ın sünnetinde bir değişiklik bulamazsınız. Hiçbir şekilde değişiklik görülemez. Allah Azze ve Celle geçmiş ümmetlere hangi kanunları tatbik ettiyse bize de aynı kanunları tatbik eder. İşte burada onlara belli bir süreye kadar geçimlik verdik buyuruyor Allah Azze ve Celle. Bir süreye kadar geçimlik verdik. Yani onlar görevlerini yapıncaya kadar, onlar Allah yolunda mücadeleyi verinceye kadar, ne zaman onlar mücadeleyi terk edip dünya peres olurlarsa, biz de onlardan o şerefi geri alacağız yani. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا Ey Resulüm, Allah'ın kanunlarını iyi anlamalısın. Ve ey müminler, Allah'ın adetlerini, sünnetlerini iyi anlamalısınız. Allah'ın muradını iyi anlamalısınız. İşte burada Allah Azze ve Celle buyurur ki, eğer Allah isteseydi, yeryüzünde her ne varsa hepsi iman ederlerdi. Yeryüzünde ne varsa, ne kadar insan varsa, hepsi iman ederlerdi. Allah eğer isteseydi onları zorlardı. Nasıl ki Allah onları zorlamadı, sen de zorlamayacaksın. İşte onun içindir ki la ikraha fiddin buyurulmuş. Dinde zorlamanın olmadığı ifade edilmiş bize. Dinde zorlamanın olmamasının sebebi insanları münafık haline getirmemektir. Eğer dinde zorlama olmuş olsaydı o zaman münafık olacaktı insanlar. Kafirden daha kötü olacaklardı. Dinde zorlama olsaydı korkularından Müslüman gibi görüneceklerdi. O durumda ise kafirden de aşağı bir noktaya gelmiş olacaklardı. Onun içindir ki Allah Azze ve Celle dinde zorlamayı men etmiştir. Ey Resulüm, sen bütün insanların iman etmesini istiyorsun. O senin muradın. Allah'ın muradı ise başka mı? Allah isteseydi bütün insanları Müslüman yaratırdı. Allah isteseydi bütün insanları peygamber gibi yaratırdı. Allah isteseydi bütün insanları melek gibi yaratırdı. Ama Allah böyle istemedi. Zaten Allah'ın melekleri vardı. Nefsi olmayan varlıklar, imanı olan, aklı olan varlıkları vardı. Allah Azze ve Celle yeni bir varlık yaratmak istedi. Nefsi de olacak, aklı da olacak. Bunlar akıllarını kullanacaklar ve imana ulaşacaklar. Allah böyle bir varlık yaratmak istedi. Aklı da olmayan, nefsi de olmayan, cansız varlıklar yaratmıştı Allah'ım. Taşlar gibi, dağ gibi, taş gibi, deniz gibi. Aklı olmayan ama nefsi olan varlıkları da vardı Allah'ın, hayvanlar gibi. Bunun tersine aklı olan ama nefsi olmayan varlıkları da vardı Allah'ın, melekler gibi. Ama Allah dördüncü çeşit varlığı yaratmak istemişti. Hem aklı olan hem de nefsi olan insan denen varlığı yaratmak istemişti. Bunların bir kısmı nefsine mağlup olacaklar. Allah'a kulluk yapmayacaklar. Şeytana kulluk yapacaklar. Nefislerinin kulu kölesi olacaklar. Allah'a kulluk yapmak istemeyenleri Allah nefislerinin kulu yapacak. Bir Allah'a secde etmeyenleri Allah Azze ve Celle her şeyin önünde secde eder, iki büklüm olur, adi bir varlık durumuna getirecek. İnsanlık şerefini kaybedecek ceza olarak. Bu şekilde ey Resulüm, ben bunu murad ettim. Sen bütün herkesin iman etmesini istiyorsun belki. Bense öyle murad etmedim. Layık olanların iman etmesini istedim ben. Onların içinden layık olanlar sadece imana ulaşsınlar. Ben böyle istedim. Sense herkesin iman etmesini istiyorsun. Allah isteseydi o zaman herkesi yeryüzünde kim varsa iman ettirirdi. Nasıl ki Allah'ın muradı bu değil. Senin de muradın o olmamalı. Layık olanlar iman etsin demelisin. Nasıl ki Allah böyle diyor, sen de öyle demelisin. Senin muradın Allah'ın muradına uygun olmalı. Allah neyi murad ediyorsa sen de onu murad etmelisin. Allah'ın muradı dışında muratlar taşımamalısın. Allah Azze ve Celle bütün zamanlarda ve bütün mekanlarda kafirlerle Müslümanları bir arada yarattı. Neden böyle yarattı Allah'ım? Neden bütün zamanlarda ve bütün mekanlarda hemen hemen kafir var, Müslüman var? Neden Allah mesela kafirleri aynı zamanda ve aynı mekanda yaratmadı? Neden Müslümanları aynı zamanda ve aynı mekanda yaratmadı? O zaman Müslümanlarla kafirler arasında mücadele olmamış olurdu. O zaman savaşlar, din savaşları da olmamış olurdu. daha iyi olmaz mıydı acaba? Allah'ın muradı bu değil. Allah yeryüzünde mücadele olmasını istiyor. Allah Azze ve Celle kafirlerle mücadele edilmesini istiyor. Allah Azze ve Celle Ebu Cehillerle mücadele ederek Ebu Bekirlerin çıkmasını istiyor. Allah Azze ve Celle Nemrutlarla, Firavunlarla mücadele ederek İbrahimlerin, Musaların çıkmasını istiyor. Allah'ın muradı budur. Ve Allah bu şekilde meleklerine karşı övünmek istiyor. Ey meleklerim, siz neden bu insan denen varlığı yaratmak istiyorsun ey Rabbimiz demiştiniz. Neden böyle bir varlığı yaratmak istiyorsun dediniz. İşte ben bunun için yarattım. Nefsiyle mücadele edecek, şeytanıyla mücadele edecek, firavuni sistemlerle, Nemrutlarla mücadele edecek ve benim için canını ortaya koyacak, kurban edilecek, benim için kanını akıtacak olan, malını verecek olan, benim için terleyecek, bu yolda gece gündüz çalışacak olan, benim yolumda uykusuz kalacak olan kullarımın olmasını istedim ben. Eğer kafirler olmasaydı, o zaman müminler nasıl yükseleceklerdi? Şeytan olmasaydı, nefsimiz olmasaydı, kafirler olmasaydı, o zaman nasıl yükselecektik? Mücadele olmadan nasıl yükselecektik? Allah Azze ve Celle yükselebilmenin yolunu gösterdi insanlara. Yükselmek mi istiyorsunuz? Haydi size fırsat denildi yani. Siz eğer peygamberimizin döneminde gelmiş olsaydım, yaşamış olsaydım, ben de herhalde bir Ebu Bekir olurdum mu diyorsunuz? Böyle mi diyorsunuz gerçekte? Haydi buyurun, sizin zamanınızda da Ebu Cehiller var. Haydi buyurun Ebu Bekir olun. Sizin zamanınızda da Ebu Lehebler var. Haydi buyurun Ömer olun. Sizin zamanınızda da Firavunlar var. Haydi buyurun Musa olun. Zamanınızda da Nemrutlar var. Haydi buyurun İbrahim olun. Allah Azze ve Celle hiç kimseye haksızlık yapmıyor. Yükselmek isteyenler için bir fırsat yaratıyor. Her dönemde, her mekanda kafirlerin olması bir fırsattır Müslümanlar için. Ben yükselmek istiyorum Rabbim diyenler için bir fırsattır. Ben yükselmek istiyorum, bana yükselmeyi nasip et diyenler için. Bana bir fırsat ver diyenler için. Ben cennetin yüksek makamlarına talibim diyenler için. Nasıl ki mesela doktor olmak, mühendis olmak isteyenler için üniversite imtihanı bir fırsattır. Üniversite imtihanı olmasaydı doktor da olamazdınız, mühendis de olamazdınız. Aynen onun gibi cennetin yüksek makamlarına talip olanlar için bir fırsattır. Allah Azze ve Celle onun için buyuruyor ki, ey Resulüm, benim muradım budur. Her dönemde, her mekanda kafirler olacak, Müslümanlar olacak. Mücadele edeceksiniz. Mücadele ede ede yükseleceksiniz. Ben sizi bunun için yarattım. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي كَبَتْ buyuruyor. Biz insanı meşakkat içinde yarattık. Meşakkat içinde yaşayacaksınız. Meşakkat içinde yaşamazsanız nasıl yükseleceksiniz? Sıcak yataklarımızda yattığımız müddetçe, üç öğün yemeğimizi yediğimiz müddetçe nasıl yükseleceğiz? Kafirlerle mücadele etmediğimiz müddetçe nasıl yükseleceğiz? Şeytanımıza, nefsimize teslim olduğumuz müddetçe nasıl yükseleceğiz? Ey Resulüm, sen herkesin iman etmesini istiyorsun. Ben ise sadece layık olanların iman etmesini istiyorum. Hakikati arayanların iman etmesini istiyorum. İlgi duyanların iman etmesini istiyorum. Çünkü onlar layıktırlar. Şahsiyetli olmayanlar, karaktersizler imana layık değildirler. Adam satanlar, davalarını satanlar, yalan söyleyenler, karakteri bozulmuş olanlar, fıtratlarını bozmuş olanlar, başkalarının namusuna göz dikenler. Ben onlara iman nasip etmem ey Resulüm. Sen herkesin iman etmesini istiyorsun. Herkesin yükselmesini, muttaki olmasını istiyorsun. Ama sen insanların derinliklerinde neler saklı bilmiyorsun. Ben onların derinliklerinde saklı olan marazları biliyorum. O yüzden ben onlara nasip etmiyorum. Sen onların yükselmesini isteyebilirsin. Ben istemiyorum. Çünkü onlar layık değiller. Ey Resulüm, eğer Allah isteseydi herkesi iman ettirirdin. Ama nasıl ki o zorlamamış, sen de zorlamayacaksın. Nasıl ki İslam'da evet cihat vardır ama dinde zorlamak için değil. Savunma cihadının dışında taarruz da vardır ama o da yine sonuçta onları Müslüman yapmak için, kılıç zoruyla İslam'a sokmak için değil. İslam'da cihadın caiz olması, taarruz cihadının da caiz olmasının sebebi, yeryüzünde Allah'ın dininin hakim olması, insanların Müslüman olması için değil, Allah'ın dininin hakim olması için, o diktatör sistemlerin yıkılması için, o diktatör sistemler yıkılacak ve insanlar özgür kalacaklar. İnsanların iman etmesine engel olan o sistemler var ya, insanların hakikatleri duymasına engel olan o sistemler var ya, insanların kafasının bombardıma neden o sistemler var ya, insanları daha ufak çocukken mekteplerde alıp da insanları müşrikleştiren o mektepler var ya, o mektepleri sağlayan, o mekteplerin sahipleri olan o sistemler var ya, o düzenler var ya, o ordular var ya, işte onlar yıkılmadan, mağlup edilmeden o insanların İslam'ı anlamalarına o kafir düzenler müsaade etmeyeceklerdir. İşte onun içindir ki sen önce o düzenleri yıkacaksın ki İslam'la savaşan, Allah'la savaşan ve insanların kafasını bombardıman eden, insanları televizyon yoluyla, medya yoluyla, mektepler yoluyla müşrikleştiren, Allah'tan başka otoriteler tanımalarına sebep olan, insanların nefislerini kulu haline getiren, insanları şeytanın kulu haline getiren o sistemler elbette ki İslam'ın duyulmasını istemeyecekler. Elbette ki vaaz-ı nasihatla oralara İslam'ı götüremeyeceksiniz. Elbette ki oralara İslam ordularıyla gitmek zorundasınız. Oraya İslam ordusuyla gideceksiniz. Oraları fethedeceksiniz ve sonra insanları özgür bırakacaksınız. İsteyen Müslüman olur, isteyen olmaz. İslam'da taarruz cihadının meşru olmasının sebebi bu. Yoksa onları iman ettirmek değil. Ey Resulüm, Allah istese zaten onları iman ettirirdi. Allah istese zaten onları melek gibi yaratırdı. Allah böyle bir şey istemiyor. Sen de istemeyeceksin. Allah sizin onlarla mücadele etmenizi istiyor. Siz onlarla konuşacaksınız. Mücadele edeceksiniz. Size zulmedecekler. Belki bazılarını şehit edilecek. Bu şekilde kiminiz şehit olmakla yükselecek. Kiminiz zulümle mücadele ederken yükselecek. Gizli bir takım kabiliyetlerinizin farkına varacaksınız. Zorlanmadığınız müddetçe kabiliyetleriniz gelişmeyecek. Onun içindir ki her dönemde, her mekanda kafir olacak, Müslüman olacak. Böylece mücadele olacak. Allah'ın muradı budur. Eşref-i mahlukat olmanın icabı budur. Madem ki en yüksek, en şerefli varlık olarak yaratılmışsın, o halde şerefli varlığa yakışan da budur. Kur'an-ı Kerim لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنْ تَقْوِيمُ buyuruyor. İnsanı en güzel surette yarattık diyor. Sonra buyuruyor ki لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي كَبَدْ biz insanı meşakkat içinde de yarattık. Yani eşref-i mahlukat olmanın, ehsen-i takvim olarak yaratılmış olmanın icabı budur. Meşakkat içinde yaratılmışsın. Meşakkat içinde yaşamak zorundasın. Sen rahat bir hayat arzuluyorsun. Her şeyinin güzel olmasını istiyorsun. Musibetlerle, belalarla, kafirlerin zulümleriyle karşılaşmak istemiyorsun. Korkulu saatler geçirmek istemiyorsun. Ama Allah öyle istemiyor. Allah'ın muradı o değil. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْسَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ sizi mutlaka ve mutlaka ve mutlaka korkuyla imtihan edeceğiz. Açlıkla imtihan edeceğiz. Mallardan, canlardan, ürünlerden eksiltmekle sizi imtihan edeceğiz. Sabredenleri müjdelem. Size korkulu saatler yaşatacağız. Mallarınızdan, canlarınızdan eksilteceğiz. Kafirlerle karşı karşıya getireceğiz. Korkulu saatler geçireceksiniz. Bu şekilde cenneti kazanmaya layık olacaksınız. Ey Resulüm, Rabbim zorlamıyor. Sen de zorlamayacaksın. Ey müminler, siz de zorlamayacaksınız. Fezekkir in nefaati zikra. Öğüt ver eğer öğüt fayda vereceksen. Ey Resulüm, sen ancak bir müzekkirsin. Ente müzekkir leste aleyhim bir musaytır. Sen bir hatırlatıcısın. Sen onların başında bir musaytır değilsin. Bir diktatör, bir zorba değilsin. Sana düşen tebliğ etmektir ey Resulüm. Allah Azze ve Celle bu şekilde Peygamberimize mesaj verirken hakikatte bütün ümmete mesaj veriyor. Eğer Allah isteseydi bütün insanlar iman ederlerdi. Ama Allah öyle istemiyor. Efe ente tukrihun nâs hatta yekûnu mu'minin. Sen onları zorlayacak mısın ey Resulüm? Mümin olsunlar diye onları zorlayacak mısın? Hayır, zorlamadı Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem.
Ama ayet hakikatte peygamberimizden ziyade bütün Müslümanlara hitap eden bir ayetti. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlayabilmeyi nasip eyle. Ya Rabbi dünyanın dört tarafında sen rızan için çalışan ve çarpışan mücahitlere yardım eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Sen uğrunda mücadeleyi sevdir bize. Allah'ım yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala el-Fatiha.